Ayrım 10.
Sıra bana gelmişti. Senin adın? Benim adım Hasan Yoloğlu ama her nedense birden zamanın başbakanının adını soyadını söyleyince arkadaşlar dayanamayıp kıkırdadılar. Ama beni bir korku aldı. Jandarma çakarsa kendisine başbakan süsü veren bir sahteci yakalandı diye canıma okurlar. Fatura da parmağını dolaştıra dolaştıra bir adet çıngırak yazılı yerde durunca ben hemen "Orası değil, benim adım aşağıdaki" diye 3 çift zenne iskarpini yazılı yeri gösterdim. Bu davranışımdan ona hem güven geldi hem de "Kör müsün, işte orasını okuduk" dedi. Bir işaret koydu kalemle. Adını söyleyen karşıya geçiyordu. Hepimizi azarlar gibi "Adın ne, adın ne" derken sıra o güzel kıza gelince sesi bir incelip bir hoşlaşıp da "Ya sizin adınız ne" deyince ben ve önüm kulağına "Kız elden gitti" dedim. "Bırakmayız. Aman sakın Cumhuriyet Jandarmasına karşı gelinmez." Adı sorulan kız "Hülya" dedi. "Hülya öyle mi? Adın da pek gozermiş. Siz şu yanına geçin Hülya Hanım." Kızı bizden ayırdı. Faturadaki adları okuyup bitirince daha 5-6 kalem eşya kaldığından faturada "Sizin kumpanyanın daha 6 kişisi olacak. Onlar nerede?" dedi. "Ve onları Konya'da bıraktık" dedi. Baktı ki nüfus kağıtları tamam, ille de bir eksik bulup kızı alıkoyacak. "Nerede sizin izinnameleriniz, nerede vesikalarınız?" dedi. Ve hemen cebinden bir pullu makbuz daha çıkardı. "İşte buyurun." Aldı, baktı, baktı. "Peki nerede muhtarınızın iyi hal kağıdı?" O bir şey istedikçe V.Ö. cebinden bir fatura, bir makbuz çıkarıyor. "Sağlık cüzdanınız, buyurun." Artık isteyecek bir resmi kağıt adı aklına gelmeyince yanaklarını yayarak güldü. "Her bir şeyiniz tamam maşallah, çok iyi" dedi. "Bu yanlarda eşkıya var da ondan baktım kağıtlarınıza, kusura kalmayın." "V.Ö. zararı yok, vazifenizi yaptınız" dedi. "He ya, vazife ya. Kal sağlıcakla, hadi bize eyvallah." "Durun hele, kamyonun üstündeki davulu gösterdi. İndirin şu davulu, zurnayı da oynayın bir görelim, ondan kelli gidersiniz." "Aman olmaz, geç kalırız, işimiz çok olmaz." "Olur, hem de ne güzel olur ki." Böyle söylerken tüfeğin dipçiğiyle V.Ö.'yü itelemeye başladı. "Olmaz aslanım, olmaz aslan hemşerim." "Olmazsa siz bilirsiniz, güzel kızı gösterdi. Olmazsa aha bu karıyı alıkorum." "Nasıl alakorsun? Zaten onun adı yoktu nüfus kağıdında." "Var kardeşim, işte bak." Ve ö faturadan bir adet gecelik yazısını gösterdi. "Okuman var hemşerim, bak oku işte, adı var." "Olsa da olmasa da kalacak dedik bir kerem. Söz ağzımdan çıktı, daha dönmem." Baktı olacağı yok ve ö. "Peki öyleyse" dedi. "Davulu zurnayı indirelim de kadınlar oynasınlar önce." Jandarma buna pek keyiflendi. Ve ö çıktı kamyona, davulu çözmeye çalıştı. Çözemeyince bizi yardıma çağırdı. Kadın erkek doluştuk kamyonun üstüne. Ama ne yaptıksa çözemiyoruz. "Hemşerim gel hele yardıma, baksana ipler kör düğüm olmuş, çözülmüyor." Tüfeğini ağaca dayayıp jandarma kamyona çıkınca şoför de gaza bastı. Bizim külüstür kamyon uçuyor ama yollar çok bozuk olduğundan sen o yiğit jandarmayı bir görsen bir görsen. Kamyon sarsıldıkça düşüp düşüp kalkıyor. "Durun, durun" dedik lan, "jandarmaya karşı mı geliyorsunuz alçaklar?" Pat düşüyor. "Yahu durun imansızlar." Kalkıyor. "Vazgeçtik karıdan marıdan." "Len jandarma kaçırmanın suçu ağırdır." Pat düşüyor. "Etmeyin kardeşlerim, etmeyin." Başladı yalvarmaya. "V.Ö. vilayete gidiyoruz. Doğru vilayet jandarma komutanlığına." Jandarma, "Kardeşler bir şaka ettik canım, siz şakadan anlamaz mısınız?" diye yalvarıyor. "Etmeyin, yüzbaşı beni dayaktan bitirir." "Amanin, tüfek de orada kaldı. Tüfek askerin namusu. Bırakın beni." "Seni tutan mı var? Hadi atla git." "Nereden atlayacak? Ayakta zor duruyor." Vilayet uzak değilmiş. Jandarma komutanlığının önünde durdu kamyon. Biz çok yanlış yapmışız. Jandarmayı yolda salmak varmış. Ama nereden bileceğiz? V.Ö. jandarma komutanı yüzbaşıya çıkıp olanları anlattı. Yüzbaşı hepimizi yanına çağırdı. Jandarma da orada. Hepimiz olan biteni anlattık. Bunun üzerine yüzbaşı jandarmaya bir sopa çekti, bir sopa çekti ki koca jandarma ağlayıp yalvarıyor. V.Ö. kulağıma, "Yüzbaşının bizim yanımızda jandarmayı dövmesini hiç beğenmedim. Kızı jandarmadan kurtardık ama yüzbaşıdan kurtaramayacağız" diye fısıldadı. Ne de olsa gün görmüş adam, dediği gibi de oldu. Yüzbaşı bizi savıp kızı yanında alıkoydu. V.Ö.'ye, "Yahu gidip daha üst bir yere şikayet edelim, valiye filan" dedik. V.Ö. hepsi aynı şey dedi. "Bu sefer de orada alakorlar kızı, çok dolaşır." Ellerine düşmemek vardı, bir kere düştük ellerine. Kız ertesi gün geldi, heyete katıldı. Merakla "Ne oldu?" diye sorduk. Sanki bilmediğimiz ne olabilirdi de. Kız "Hiç" dedi, "hiçbir şey olmadı." Tabii anlaşılmıştı neler olduğu. O olaydan sonra kızda büyük bir gelişme oldu. Büyük başarı kazandı. "Ya beyim, biz çok çektik çok. Bizim zamanımızda oyunculuk şimdiki gibi değildi." Bir Tuluatçı'nın anıları 3. Adam azmanı. Biz çok çektik beyim. O zamanlar oyunculuk şimdiki gibi değildi. Çok çektik çok. Bir tarihte Rodos'taydık. Rodos'ta çok Türk vardı o zamanlar. Ben gencecik bir oyuncuyum. Jöne çıkıyorum. Daha turneler çıkalı 3-5 yıl ancak olmuş. Kumpanyanın kızlarıyla aramız iyi. İyi olup da ne olacak yani? Arkadaşlık ediyoruz işte o kadar. Gel gelelim patron, bir Allah'ın belası herif ki kumpanyanın kızlarını bizden kıskanır. Sanki harem kurmuş da kumpanyanın bütün kadınları onun. Elinden de bir şey gelmez ha, yaşı geçmiş, beli diline vurmuş bir moruk. Kızlara sarkıntılık bile edemez de patron cakasıyla kasılır, zarsurt eder, sulanır. Erkek oyuncuların tiyatro dışında kız oyuncularla konuşmasını bile yasak etti. Kızların kanı kaynıyor, benim kanım kaynıyor. Ben o zaman şimdiki gibi değilim. Bakmayın siz şimdiki halime. Bir gün otelde kızlardan birinin odasında pişpirik oynuyoruz. Vallahi başka bir şey yaptığımız yok. Odada 3 kız, 2 de erkeğiz. Bir ara erkeklerden biri dışarı çıktı. Az sonra da patron hışımla içeri girdi. Bizi cümbüşlü kahkahalar içinde pişpirik oynarken görünce kudurdu. Beni odasına çağırdı. Ulan ben sana kızlarla dalga geçilmeyecek demedim mi? Dalga geçtiğim yok namussuzum, pişpirik oynuyorduk. Senin gibilerinin kumpanyamda işi yok dedi. Defol. Paramı ver gideyim. Önüme 25 kuruş attı. Hiç olmasa 1 lira ver diye yalvardımsa da taş yüreği yumuşamadı. Önüme 1-25 kuruş daha atıp artık 10 para daha vermem dedi. Rodos denilen su ortasındaki yerde kaldım mı bir başıma? Kıyıda dolanıp dururken bir de baktım bir kayıkçı Fethiye'ye gidecek yolcu çağırıyor. Kaça hemşerim? 1 lira. Bende 50 kuruş var. Demek beni kayıkçı yarı yola götürüp oradan denize atacak. Kurban olduğum Anadolu toprağına ayağımı bir atabilsem ondan sonrası kolay. Nasıl yapar eder İstanbul'a varırım. Rodos adasına kalacak değilim ya, bindim kayığa. Kayık büyük, daha 5-6 yolcu var. Fethiye'ye yaklaşırken yolcular paraları tahta üstüne bırakmaya başladılar. Ne yapacağım diye içim içimi yiyor. Fethiye'ye varınca param yok derim. Kayıkçı bana ne yapacak, alıp geri götürecek değil ya. İskeleye yanaşır yanaşmaz herif beni geri çeker de Rodos'a götürür diye korkumdan hemen karaya sıçradım. Sen hemşerim parayı vermedin. Birden verdim ya, oraya koydum işte diye bir yalan atıp yürüdümse de kayıkçı arkamdan yetişti yakaladı. İyi ki yolculardan biri verdi yahu koydu oraya ben gördüm diye yalancı tanıklık etti de kayıkçı beni bırakıp verdi vermedi diye onunla ağız dalaşına başladı da ben de aradan sıyrılıp savuştum. Ne yapsam diye düşünüp duruyorum ama açlıktan kafam çalışmıyor. Baktım bir simitçi. Simitte çok keramet vardır. Ne zaman simit yesem zihnim açılır. Bizim gazeteciler, yazarlar neden simit yer çayla? Herkes parasızlıktan sanır. Yok canım, çayla simit zihin açar da ondan. Bir simit alıp kahveye girdim. Çayla simiti yiyince kafamda çalışmaya başladı. Kahvenin bahçesinde bir ayakkabı boyacısı ama boyacının boyu 2 metre var. Belki daha da uzun. Ayakkabımı boyatırken herifi inceliyorum. Evet, insana benzer yanları varsa da ilk bakışta insan olduğunu anlamak zor. Anasının günahını almayayım ama ya ayıdan ya orangotandan bir karışıklığı olsa gerek. Kaç para kazanıyorsun günde? Allah bereket versin, 40-50 kuruş kazanıyorum. Ben sana günde 2,5 lira vereceğim, benimle çalışır mısın? O zamanın parasıyla günde 2,5 lira ne demek? Çok para, dükkan, tezgah sahipleri kazanamaz. Sözüm buradan dışarı, bütün uzun boylar gibi ne işi olduğunu bile sorup etmeden çalışırım dedi. Peki şimdi üstünde kaç param var? Cebindeki boya sandığının çekmecesindeki bozuk paralarını çıkarıp saydı. 230 kuruş. İyi, gel benimle. O gün de Fethiye'nin pazar günüymüş. Girdik bununla pazar yerine. Boyacının parasıyla 2 keçi postekisi aldım. Bolca katı tutkal aldım. Hani marangoz tutkalı vardır ya ondan. 2 takım da sığır ciğeri aldım. Fethiye'nin en büyük hanına gittik. Bir han odasına girdik. Boyacıya soyun dedim. Ne olacak? Ne olacağını sonra görürsün. Hele soyun sen. Herif anadan doğma soyununca büsbütün korkunç bir zebella oldu. Tutkalı su dolu kovaya koyup iyice kaynattım. Keçi postekisini de parça parça kesip boyacının çıplak bedenine tutkalla iyice yapıştırdım. Tutkal da öyle koyu olmuş ki yapışan keçi derisinin herifin derisinden ayrılacağı hiç yok. Çeksen ayrılmaz, ola ki adamın derisiyle etiyle birlikte iskeletinden sıyrılar. Herif baştan tırnağa keçi kılıyla donandı. Bir de ayağa kalktı ki eyvah, aslını bilmese bir yabani yaratık diye korkumdan bağırarak kaçacağım. Bunu han odasında bırakıp hancının yanına gittim. Amca dedim, hanın şu küçük ahırı boş duruyor, bana orasını kiralar mısın? İlkim verimcil olmadı. Büyük ahır işini görüyor nasıl olsa, orası boş, günlüğü 1 liradan kiralayayım. 1 lirayı duyunca hancının gözleri parladı. O zamanın 1 lirası çok para. Biz 2 kişi han odasına günde 10 kuruş veriyoruz. Hayvan mı bağlayacaksın? Hayvan olsa kolay, hayvandan beter bir canavar. Görmeler ister bir adam azmanı. Hancı razı oldu. Bizim adam azmanının boyuna bir yular atıp ahıra soktum. Yuların ipini direğin halkasına sıkıca bağladım. Arkadaş, parayı vurduk dedim. Ben sana gündeliğin 2,5 kağıt mı dedim. Sen bu işe çok elverişli olduğundan şimdiden gündeliğini 3 liraya çıkardım. Yeter ki sen ben ne dersem öyle cana yap. Buyur, ne dersen yaparım. Pazardan aldığım sığır ciğerlerini bir kovaya doldurdum. Az sonra burası seyirci dolacak. Sen 2 elin de yere dayayıp 4 ayak gibi duracaksın. Ben kovadan ciğer parçalarını sana attım, sen 2 art ayağın üzerine sıçrayıp havaya kalkacak, ciğer parçalarını da havadayken kapacaksın. Ciğeri ağzında çiğneyeceksin. Sonra ne olacak? Ben çiğ ciğeri yutamam yahu. Yutma, sen ağzında çiğne. Ben o sıra seyircileri dışarı çıkarınca sen de çiğnediğin ciğerleri ağzından atarsın. Birkaç kere de bunu talim ettirdim. Sonra han kapısındaki binek taşına çıkıp gazete kağıdından yaptığım boruyla bağırmaya başladım. Muhterem vatandaşlar, 200 vahşi hayvan avcısının insan ayağı girmemiş Afrika ormanlarından yakaladığı insan ciğeri yiyen adam azmanı içeride. İçeride, buyurun gelin görün. Adam azmanının insan ciğerini nasıl yediğini görün. 4 ayaklı, 2 metre boyunda, 200 okka ağırlığında adam azmanı. Gelin, gelin, görün. Hanın kapısı pazar yerine açık, herkes orada. Bu Fethiye'de o zaman sinemasız, tiyatrosuz, durgun, dural bir yer. Ben öyle bağırınca pazar yeri boşalıp hanın kapısına biriktiler. 5 kuruş vereni içeri alıyorum, seyircileri 30'ar 30'ar ahıra sokuyorum. Ahır büyük olsa 100'er kişi dolduracağım ama yer yok. 30 kişiyi dolduruyorum ahıra, kovadan aldığım ciğer parçalarını atmamla bizim adam azmanı 2 ayağı üzerine dikilip, ciğer parçalarını daha havadayken kapıp başlıyor çiğnemeye. Haydi tamam. Seyircileri çıkarıyorum, adam azmanı da ağzından ciğeri atıyor. Yeniden bir 30 kişi daha dolduruyorum. Yağmur gibi yağıyor paralar. Ben artık paraları koyacak yer bulamaz oldum. Ceplerim doldu da bozuk paraların ağırlığını çekemez oldum. Ahırdan bir yem torbası bulup paraları onun içine koymaya başladım. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı duyan geliyor. Ben artık binek taşına çıkıp çığırtkanlık yapmıyorum. Para toplamaktan vakit yok ki. Halk adam azmanını görmek için birbirini eziyor. Gören gidip başkasını anlatınca duyan geliyor. Kovadaki ciğerler bitti. Yerdekileri toplayıp yeniden atıyorum buna. Derken bu bizim adam azmanı, aman dur dayanamayacağım, bana bir şeyler oluyor, etlerim çekiliyor, yanmaya başladım dedi. Keçi postekisini marangoz tutkalıyla bunun derisine yapıştırmıştım ya, tutkal kuruyunca büzülmüş, herifin derisini çekmeye başlamış. Adamın derisi çatır çatır çatlıyor. Aman dur, sırası mı yahu, dayan hele biraz daha, akşamı bulalım. Adam azmanı acıdan sancıdan nağralar attıkça seyircilere, aman yaklaşmayın, azdı gene, kolunuzu kafanızı kapar diyerek korku salıyorum. Seyirciler çıktı mı adam azmanı yalvarıyor. Aman etme, bittim, yanıyorum cayır cayır, etlerim kopuyor. Koca herif ağlamaya başlamaz mı? Hayır, benim korkum başka, adamı ahırdan nasıl alacağım? Kapının önü insan dolu. Ahırdan herifi alınca yamyam olmadığını anlayacaklar, korkum bu. Akşamı etsek de karanlık bassa ben de paraları toplayıp tüyeceğim. Baktım olacağı yok adam azmanına, gündeliğini vermem dedim. Gündelik istemem, sana verdiğim 230 kuruş da helal olsun. Tek beni sal buradan kurtulayım. Ben seyircileri içeri alıp paraları toplar dururken birisi nasılsa yamyam dediğimizin oralı ayakkabı boyacısı olduğunu anlayıp jandarma komutanına gitmiş. Tanıdım, bizim koca boyacıyı adam azmanı diye yutturuyorlar demiş. Bunun üzerine komutan da bizi yakalamak için 1 manga silahlı jandarma göndertmiş üzerimize. Benim onlardan haberim yok, boyuna bağırıyorum. Muhterem vatandaşlar, insan ayağı girmemiş Afrika ormanlarından yakalanmış, insan ciğeri yiyen yamyamı görün burada. Yeni seyircileri içeri soktum ki adam azmanı yok. Aman demeye kalmadı, dışarıda bir kıyamettir koptu. Çıktık kapıya. Halk korkudan çil yavrusu gibi dağılmış bağırışıyor. Kaçtı. Aman adam azmanı kaçtı. Tutun, vurun. Yakalayın yahu. Taş atın. Tabancası olan Müslüman yok mu? İnsan ciğeri yiyen adam azmanı kaçıyor. Adam azmanı kuruyan tutkalın verdiği acıya dayanamayıp ben dışarıda seyirciden para toplarken ahırın kürekle gübre atılan arka penceresinden kaçmış. Ben dışarı çıkıp baktığım zaman zavallı adam azmanı da denize doğru koşuyordu. Aklınca denize dalıp da suda tutkalı yumuşatıp keçi derisinden sıyrılacak. İşte o sırada da jandarmalar gelmiş. Halk tutun, vurun, yabani kaçıyor adam azmanı diye bağırıp da jandarmalar bir yabani yaratığın lap lap kaçtığını görünce tüfeklerini omuzlayıp ateşe başlamazlar mı? Aman etmeyin, o da sizin benim gibi bir beni Adem'dir. Ben yalan dedim aslanlarım diye yalvararak jandarmaların tüfeklerine sarıldım. Jandarmalar beni tutup karakola götürürlerken adam azmanı kızgın manda gibi denizde debelenip duruyordu. Adam azmanını da karakola getirdiler. Koca adam acıdan ağlıyor. Jandarma komutanı çabuk bunu hamama sokun dedi. Üstümden paraları aldılar saydılar. 87 lira. Komutan ulan namussuz milleti kandırırsın ha diye başladı. Orada bir zabıt tutup beni savcıya çıkardılar. Savcıya beyim dedim bu bir sanattır. Bütün lunaparklarda panayırlarda hep böyle yapılır. Kesik başlı insan, yarısı kız, yarısı balık, deniz kızı diye, yok inek başlı çocuk, altı kollu kadın diye halka gösterirler. Hiç kesik başlı beden yaşar mı? Bu sanat beyim, sanatta yalan dolan vardır, uydurma olur az bir şey. Neyse savcı sanattan anlar biriymiş de topladığım paranın yarısını bana verip, çabuk git durma buralarda diye beni savdı. Paranın yarısını da adam azmanına vermiş olacaklar. Ben hemen o akşam bir otobüse binip İstanbul'un yolunu tuttum. Biz çok çektik beyim çok, o zamanlar oyunculuk şimdiki gibi değildi. Bir Tuluatçı'nın anıları 4. Beleş'ten Ankara'ya gitmek için. Biz çok çektik beyim çok, bizim zamanımızda oyunculuk şimdiki gibi değildi. Nerede? Çok çektik çok. 1930-31 yılları olacak, geçmiş zaman, tarihi tam aklımda değil. Bizim heyetle iyi nokta noktada çalışıyoruz. Bunca yıllık oyuncuyum. Hiçbir yerde orada kaldığımız kadar uzun kalmadık. 2 yıla yakın zaman kaldık orada. İstesek daha da kalırdık ama heyet dağıldı. Orada o kadar çok tutulmamızın sebebine gelince, orada insanı bir acayip beyim, ağlamaya çok düşkün, ille de ağlayacak. Tiyatroya gelince ağlatabildin mi bol bol verdiği parayı helal eder. Ertesi akşam yine ağlamaya koşarak gelir. Ne oynayacağımızı her akşam oyuna çıkmadan önce ben ayarlıyorum. Çünkü artık dağarcıkta eski oyunlar kalmadı. Ne oynayacaklarını anlatıyorum arkadaşlara, kısaca çıkıyoruz sahneye. Bazıları ikinci, üçüncü perdede ne yapacaklarını unutup bana soruyorlar. Yahu ben nereden bileyim, benim aklımda mı? Anlatmışım bir şey, sonra unutmuşum. Kendi rolümü unuttuğum bile oluyor. Uydur uydur, artık ben de yalan dolan tükendi. Ya yoksul kızla zengin olan birbirlerini severler, ya zengin kızla yoksul olan. Zenginin anası babası evlenmeyi engeller, seyirci de ağlar da ağlar. Bir gece yine sahnedeyiz. İkinci perdenin ortasında seyircinin arasından bir adam ayağa fırlayıp bağırmaya başladı. Burada polis yok mu? Tiyatro diye menfi propaganda yapılıyor. Milletin içine ikilik sokuluyor. Böyle piyes oynayamaz. İndirin, kapatın perdeyi. Bir nutuk attı. Adam oyunu yarıda kestirecek. Gözyaşları içindeki seyirciler içlerini çeke çeke devam etsin isteriz diye bağırışmaya başladılar. İyi ki savcı da oradaymış, kalktı. Oyun yarıda kesilmez, perde kapanmaz. Oyun biter, bir şikayeti olan varsa ilgili yere bildirir dedi. İşte bu hava içinde üçüncü perdeye başladık. Bütün arkadaşlar öyle sinirlenmişiz ki artık hepimiz birden oyunu unutmuşuz. Benim iyice tepem atmış, çıktım sahneye ama ne söylediğimi bilmiyorum. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Artık oyun moyun yok. Ben böyle yapınca arkadaşlar da coştular, verip veriştiriyoruz. Ama alkıştan da neredeyse tiyatro yıkılacak. Sabaha kadar konuşsak seyirci daha aman bitmesin diyecek. O üçüncü perde sürmüş 2 saat. Perde kapanınca polisler o bağıran adam doluştu kulise. Biz öyle candan ciğerden içimizi döküp konuşmuşuz ki o şikayet eden adam da dayanamamış. 2 gözü 2 çeşme hem ağlıyor hem de bir yandan burnunu çekerek müsaade edilmemeli, yasaklanmalı deyip duruyor. Ertesi gün savcı bizi çağırdı. Yahu ne yaptın dedi. Ne yaptım dedim. O adam ilk bağırıncaya kadar sözlerinde hiçbir suç yoktu ama ondan sonra söylemediğini bırakmadı. Ne olacak şimdi? Demek ben o kızgınlıkla ipin ucunu kaçırıp içimi dökmüşüm. Neyse seyircilerden tanıklar şöyledir böyledir dediler de kurtulduk. Bunun üzerine bizim tiyatro seyirci almaz oldu. Vali de merak etmiş. Bizim haberimiz yok. Bir gece oyuna gelmiş. Oyundan sonra vali çağırıyor dediler. Ödüm patladı. Korkudan titreyerek valinin yanına gittim. Vali de bir hoş adammış. Aferin oğlum dedi. Çok iyi yapıyorsun. Bu milletin ömür boyunca hem kendisinin hem anasının ağladığı yetmiyor, bir de tiyatroya gelip ağlamak için üste para veriyor. Ağlat ağlatabildiğin kadar, belki ağlaya ağlaya aklımız başımıza gelir. Artık bir zaman sonra öyle oldu ki beni gündüz sokakta görenler birbirlerine gösterip, işte o zengin namussuz herif kızını vermediği için dün gece intihar eden adam diye fısıldaşarak ağlıyorlar. Nerede olursa olsun beni gören ağlıyor, millet kendi derdini unutmuş. Evet, biz orada daha yıllarca kalıp insanları daha çok ağlatarak paralarını alırdık ama neye yarar ki? Bu bizim tuluatçı milleti göçebeler gibi gezgincidir. Orada burada bir zaman sürttükten sonra paralar suyunu çekti. Sivas'ta heyetle dağıldı. Şarkıcılar, varyeteler hep gitti. Biz kala kala 4 kişi kaldık. Adı gerekmez, Allah selamet versin, bir kuklacı arkadaş, 2 kadı doyuncu, bir de ben. Sivas'tan 4 yaşlı eşek aldık ucuza. Eşeklerden 2'sine kukla takımlarını, takım taklavatı yükledik. Öbür 2'sine de kadınlar bindi. Biz de yaya olarak eşeklerin ardına düştük. İlk vardığımız ilçede kukla oynatıp da geçineceğiz. Ama para da kalmadı. İlçeye girdiğimiz zaman cebimizde meteliğimiz yoktu artık. Önce ilçenin tek hanına yerleştik. Arkadaşlar handa kaldı. Ben izin almak için doğru kaymakama gittim. Kaymakam, kaç kişisiniz dedi. 4. Kaçı kadın? 2'si. Öbürleri de gelsin. Önce hepinizi bir göreyim de ondan sonra. Kaymakamın niyetinin bozuk olduğunu anladım. Hana dönüp kuklacı arkadaşa, bu kaymakamın niyeti bozuk. Gel biz şuradan para vereceğiz diye 2 çingene karısı bulalım. Kaymakama götürüp işte bunlar diyelim de kadın oyuncularımızı kurtaralım dedim. Kuklacı olmaz öyle şey. Nasıl olsa anlaşılır. Sonra rezilliği çıkar dedi. Biz 4'ümüz kaymakama gittik. Kaymakam bir zaman kadınlara alıcı gözle bakıp hoşbeş ettikten sonra öbür 3'ünü hana gönderip beni alıkoydu. Ben size izin veririm ama o sarışın kadınla bu gece kalırsam dedi. Korktuğum başıma geldi. Aman kaymakam bey, etme eyleme, ehli ırz ve ehli namus kadındır. Şudur budur diye yalvar yakar olduysam da şuncacık acıma duymayıp, siz bilirsiniz yoksa izin vermem dedi. Yahu ne yapacağız, 4'ümüz de açız düpedir. Gidip sorayım dedim. Hana dönüp kuklacı arkadaşa anlattım. Elbet burada namusumuzu koruyacak biri bulunur. Hadi jandarma komutanına gidip anlatalım dedi. Gittik jandarma komutanına, yakışıklı yiğit bir yüzbaşı anlattık. Siz gidin kaymakama, peki olur deyin, oyunu verin. Oyundan sonra söyleyin bana gelsin. Oh bir sevindik, komutan bey tuzağı kurup kaymakamı suçüstü bastıracak. Gittim kaymakama, dediğiniz oldu beyim dedim, gece oyundan sonra hana buyurun. İstediğiniz hanım odasında sizi bekleyecek. İzin kağıdını şıp diye imzaladı, biz de oyun vereceğimiz kahveyi tuttuk. Bir işlem eksik kaldığından bir daha kaymakama gittimse de yerinde bulamadım. Odacısı kaymakamın uyumaya evine gittiğini söyledi. Besbelli dinlenip tavlanıp zağlanıp yağlanıp öyle gelecek kadına. Neyse biz gece oyunumuzu verdik hana döndük. Ama bizim kuklacı arkadaş istim üstünde vapur kazanı gibi ağzından burnundan fosur fosur buğuz alarak koridorda homurdana homurdana dolanıyor. Jandarma komutanının dediği gibi biz odayı hazırlayıp pusuyu kurduk. Kadın da av yemi olarak alesta beklemekte. Derken kaymakamın odacısı elleri kolları dolu geldi. Bunları kaymakam bey gönderdi. 3 şişe rakı, kızarmış 2 tavuk, meyveler daha, neler neler. Kadın aldı bunları odaya, bekliyor. Evet, kaymakam da geldi, yanında 1 kişi daha. Yanındaki neyin nesi bilemedik, o da belki öbür kadın boşta kalıp üzülmesin diye olacak. Kaymakamla adamı geldi, kapıya dayandı. Aman bre yüzbaşım yetiş, yoksa ırz namus elden gidecek. Ve yetişti yüzbaşı. Hayrola kaymakam bey, bu saatte buralarda dedi. Kontrola çıktım dedi kaymakam. Artistleri mi? Evet. Ya bu rakılar tavuklar neyin nesi kontrol için mi? İşler tam yoluna gidip dururken bu bizim kuklacı arkadaş kendini tutamayıp da birden kaymakamın suratına şap diye bir tokat indirmez mi? Tuh Allah layini versin, bir çuval inciri pisletti. Tutun yakalayın derken kuklacıyı çal yaka ettiler. Bak şimdi haklıyken haksız duruma düşmek diye işte buna derler. Yaptığı yetmezmiş gibi bir de işi siyasete döküp ileri geri konuşmaya başlamaz mı? Bunu yakalayıp götürdüler, geceyi karakolda geçirdi. Ertesi günü bizi de çağırıp bunu sorguya çektiler. O gün öğleden sonra jandarma komutanı, işler kötüye gidiyor dedi, siz bu kaymakamdan davacı olmaktan vazgeçin de cezayı ucuz atlatın. Kaymakamı tokatlamanın cezası ağırdır. Kuklacı arkadaş davasından vazgeçti. Kaymakamla dalaşmasından 35 gün hapis yedi. O hapiste ben 2 kadınla kala kaldım. Eşeklerden 3'ünü yok pahasına sattım. Kalan eşeğe de kukla takımlarını yükleyip köy köy dolaşıyorum. Köylerde kukla oynatıp yumurta, tavuk, un filan toplayarak onları geçindiriyorum. Kuklacı arkadaşın hapisliği bitti. Oradan çıktık gidiyoruz, buna sordum. Ulan Allah cezanı versin, herifi niye tokatladın? Kendimi kaybettim kardeş, kanıma dokundu, birden tutamadım kendimi, patlattım tokadı. Hadi tokadı anladık ya, ne diye lafı siyasete getirip ileri geri konuşmaya başladın? Neden olduğunu anlattı. Bir zamanlar cezaevinde siyasi sanıklarla birlikte bulunmuş. O zaman bunları trene bindirip Ankara'ya göndermişler. Şunun için öyle dedim ki diyor, yani bize sen karışamazsın, Ankara'daki büyükler karışır demeye getirdim. Çünkü ben gördüm bu siyasi sanıklara insan gibi davranıyorlar. Bizi buralarda sürüm sürüm süründürürler diye öyle dedim ki trene atıp Ankara'ya yollasınlar. Beleşten Ankara'ya gidebilmek, buradan kurtulmak için öyle dedim. Orası senin, burası benim, uğraya dura, kadınlar varyete yaparak, şarkı söyleyerek, biz de kukla oynatarak İstanbul'a kapağı attık da canımızı kurtardık. Ya beyim, biz çok çektik çok. Bizim zamanımızda oyunculuk şimdiki gibi değildi. Nerede?
Kitabın sonu. 8 Şubat 2007. Sayfa 188.